İnsan ve Davranışı Doğan Güceloğlu 27. Kaset B Yüzü Sayfa 516 Örneğin sınıfınızda hoşunuza giden kişi herkese mi gülümsüyor yoksa yalnız size mi? Tablo burada sorguluyor. Bir kimsenin davranışıyla ilgili karar verirken ilk baktığımız şey bu davranışın her gün rastlanan olağan davranış mı yoksa ender görülen davranışlardan biri mi olduğudur. Jones ve Davis Araştırma tarihi 1965. Araştırmalarında ender rastlanan davranışların o davranışlar kişi tarafından istenerek, seçilerek yapılıyorsa o kişi hakkında daha fazla bilgi verdiğini göstermiştir. Kişi bu davranışı yapmaya zorlanmışsa ya da kişiyi bu ender davranışı sürükleyen bazı durumlar, durumsal koşullar varsa o zaman davranışı yapan kişi hakkında daha az bilgi edinilir. Sayfa 517. Örnek olarak şöyle bir durumu ele alalım. Daha önce birbirleriyle hiç tanışmamış olan Hulki ve Zerrin, okul bahçesinde göz göze geldiklerinde Hulki Zerrin'e göz kırptı. Zerrin de bu davranışından dolayı Hulki'yi kızlarla arası iyi olan, hafif çapkın biri olarak yorumladı. Yukarıda geçen olayda Hulki isteyerek göz kırpmışsa, Zerrin'in yorumu doğru olacaktır. Fakat Hulki sadece tiki olduğu için o anda göz kırpmışsa, bu davranışı Zerrin'i onun kişiliği hakkında karar verirken yanıltmış olacaktır. Bir kimsenin davranışı hakkında karar verirken baktığımız ikinci yön, o kişinin ne kadar tutarlı davrandığıdır. Tutarlı davranışlar benzer durumlarda tekrar tekrar ortaya çıkarlar. Örneğin Müjdat müzik dinlerken hepsi sonuna kadar açar. Vahit ise bazı günler yüksek, bazı günlerse alçak seslerle müzik dinler. Müjdat'ın davranışı tutarlı, Vahit'inki ise tutarsızdır. Bir kimsenin davranışıyla ilgili karar verirken baktığımız üçüncü yön, davranışın ayırt edici olup olmadığıdır. Yalnız belirli bir durumda çıkan davranış duruma özgü yani ayırt edicidir. Değişik birçok durumda ortaya çıkan davranış ise ayırt ediciliği düşüktür. Örneğin Celal herkese güler yüz ve nezaketli davrandığı halde psikoloji öğretmeniyle etkileşiminde son derece sinirli, küstah ve kaba bir tavır ortaya koyar. Celal'in psikoloji öğretmeniyle ilişkisi duruma özgü olduğundan ortaya çıkan davranış ayırt edicidir. Kelly şu öneride bulunmuştur. Bir kimsenin davranışı olağan bir davranış değilse, yani başka bir deyişle seyrekse, tutarlıysa ve değişik durumlarda kendini gösteriyorsa, bu davranışın temelinde kişiye ait bir özellik yattığına karar verilebilir. Diğer yandan, davranış tutarsızsa ve duruma özgü biçimde ortaya çıkıyorsa, davranışın temelinde durumsal koşulların bulunduğu düşünülür. Örneğin bir kız öğrenci okula sürekli son derece pahalı giysilerle gelir. Bu öğrenci okul dışında da pahalı elbiseler giyer. Bu durumda kişinin zengin ve pahalı elbiseler giymekten hoşlanan bir kimse olduğu düşünülür. Öte yandan bu kimse ancak çarşamba günkü derslere şık giyinerek gelir ve diğer zamanlarda diğer öğrenciler gibi rahat bir okul kıyafeti giyerse, o zaman çarşamba günkü dersle ilgili bir sebeple giyinişi açıklanır. Belki de o sınıfa gelen bir kişi ya da o sınıftan çıktıktan sonra buluştuğu bir kişi öğrencinin giyiminin nedenidir. Öğrenci çarşamba günleri okuldan sonra çalışıyor olabilir ve iş için böyle giymek ihtiyacını duymuş olabilir. Kelly, yukarıda verilen davranış boyutlarından tutarlılığın diğer iki boyuta göre daha büyük bir ağırlık taşıdığını ileri sürer. Kelly, bu hipotezi araştırma bulgularınca desteklemiştir. Davranışın ender veya olağan olması, o kişi hakkında bildiğimiz bilgilerin çerçevesi içinde değerlendirilir. Bir öğrenci psikoloji sınavlarında sınıfta sürekli en fazla not alan 3 kişiden biridir. Bu öğrencinin psikoloji derslerinde yüksek not alma davranışı, bütün bir sınıfın göz önüne alındığında ender bir davranıştır. Ne var ki siz, bu öğrencinin ana babasının psikoloji alanında doktora yaptıklarını ve bu öğrenciyi küçükten beri sürekli olarak çalışmaya teşvik ettiklerini biliyorsunuz. Bu bilginin çerçevesi içinde öğrencinin yüksek notunu onun içinde bulunduğu aile ortamıyla açıklayabilirsiniz. Bu aile ortamı hakkında hiçbir bilginiz olmasaydı, öğrencinin yüksek not alma davranışı onun çevresinde değil, kendisinde olan özelliklerle açıklardınız. Yüklemede yapılan tarafgirlikler. Yukarıda tartışılan davranış boyutları hakkında bilgi varsa, kişinin davranışı hakkında karar vermek pek zor olmaz. Ancak çoğu kez kişiyle ya da onun davranışıyla ilgili özellikler bilinmeden karar verme durumu olur. Böyle belirsiz durumlarda bireyler belli karar verme özellikleri gösterirler. Bu karar verme özelliklerinden en belirgin olanı Rose temel yükleme hatası olarak tanımlar. 1977 araştırma tarihi. Davranışın temelinde yatan sebep genellikle durumsal özelliklerde değil, kişisel özelliklerde aranır. Bu ifade başkalarının davranışıyla ilgili olarak kullanıldığında doğrudur. Kendi davranışımızın altında yatan sebeplerle ilgili olarak karar verirken duruma özgü koşullara dayanırız. Örneğin Ahmet düşük not aldığı zaman onun tembel olduğunu düşünürüz ama biz düşük not aldığımız zaman ya verilen teste veya yaşam koşullarımıza kabahati yükleriz. Kişinin kendisi ve başkalarıyla ilgili yaptığı yüklemeler arasındaki bu fark nereden gelir? Bu farkın iki kaynağı vardır. Bir, diğer kimselere göre biz kendimiz hakkında daha geniş bilgiye sahibiz. İki, belirli bir durum içinde başkalarının davranışlarını dıştan gözleyebildiğimiz halde kendi davranışlarımıza böyle bir sinir dıştan bakamayız. İlk faktörle ilgili olarak kişinin benlik bilincini destekleme ve koruma eğilimine sabah katmalıyız. Belirli bir davranış, başkalarına yardım etmek gibi beğenilen, istenilen bir davranışsa, o davranışın bizde olan iyi özelliklerden kaynaklandığını düşünürüz. Davranış, başkalarına eziyet etme, hakaret etme gibi olumsuz ve istenmeyen bir davranışsa, o zaman içinde bulunduğumuz koşullarla o olumsuz davranışı açıklarız. İkinci kaynak, yani kendini dıştan gözlemenin imkansızlığı üzerinde pek düşünmediğimiz fakat önemli bir yöndür. Bir kişi olarak kendi bedensel veya sözlü davranışımızı başkalarının dıştan, başkalarının davranışını gözleyebildiğimiz gibi gözleyemeyiz. Bu nedenle çevremizi ve diğer kimseleri nasıl etkilediğimizin pek farkında olmayız. Fakat çevremizin bizi nasıl etkilediğini iç yaşantımızdan ve algılarımızdan biliriz. Bu nedenle çevreyi olumsuz davranışımızın temelinde yatan esas neden olarak göstermek bizim için doğaldır. Psikolog Storms şöyle bir araştırmayla bu konuyu deneysel olarak açıklığa kavuşturmuştur. İki kişi 5 dakika birbirleriyle konuşurken, parantez içinde bunlara aktör adını veriyoruz, parantezi kapatıyoruz. Diğer iki denek onları gözlemiştir. Denekler aktörler arasında yer alan etkileşimi gözlemiş fakat kendileri etkileşime katılmamışlardır. 5 dakikalık gözlemden sonra aktörlerin etkileşimleri ve aralarında geçen konuşma hakkında soru sorulacağı deneklerde söylenmiştir. Aktörler aralarındaki etkileşim bittikten sonra hem deneklere hem de aktörlere sorular sorulmuştur. Beklenildiği gibi davranışların altında denekler daha çok kişiye, aktörler ise duruma ait özellikler görmüşlerdir. Bir süre sonra aktörler kendi görüntülerini izlemişlerdir. Bundan sonra araştırmanın ilginç bir yönü kendisini göstermiştir. Bazı aktörler kendi görüş açılarından videoları seyretmişlerdir. Başka bir deyişle karşıdaki aktörü ve arka zemini görmüşlerdir. Diğer bir grup aktör ise videoda kendini diğer aktörlerle etkileşim halindeyken gözlemiştir. Kendini videoda gören aktör, kendini videoda görmeyen aktöre göre daha fazla kişiye bağlı koşullara önem vermeye başlamış ve davranışlarının sebeplerini kendi kişilik özelliklerine yüklemiştir. Bu araştırma gösteriyor ki, kişi etkileşimini dışarıdan gözleyebilirse, kendisini davranışlarından daha fazla sorumlu tutmaya başlar. Sayfa 519. Kate Dux, araştırma tarihi 1976, kadın ve erkeklerin yükleme süreçlerini karşılaştırdığında ilginç farklar bulmuştur. Verilen herhangi bir işi becermede hem erkekler hem de kadınlar, erkeklerin daha başarılı, kadınların ise daha başarısız olacaklarını tahmin etmişlerdir. Başarı ve başarısızlıkla ilgili yükleme süreçleri karşılaştırıldığında kadınlar başarılarını çevresel koşullara ya da süreçte ya da şansa fakat başarısızlıklarını kişisel özelliklerine yüklemişlerdir. Erkeklerde ise durum tam tersidir. Erkekler başarısızlıklarının nedenini çevresel koşullara yüklerken başarılarının sebeplerini kendi becerilerinde aramışlardır. İlginç olan hem erkeklerin hem de kadınların benzer yükleme süreçleri kullanmasıdır. Başka bir deyişle kadının ve erkeğin başarı ve başarısızlığını açıklarken her iki cins de benzer yükleme mekanizmaları kullanmışlardır. Kadın başarılı olunca şanslı kişi, erkek başarılı olunca becerikli kişi olarak algılanmıştır. Yüklemeler. Bir özet ve ileriye bakış. Birçok araştırmadan ve değişik faktörlerden bahsedildi. Bu sebeple hangi faktörün nerede ve ne zaman önemli olduğunu anlamakta güçlük çekilebilir. Tablo 15.2'de bu faktörlerin bir özeti verilmiştir. Şimdi hemen bu tabloyu okumak istiyorum. Tablonun başlığı şöyle. Başkalarının davranışlarını kişinin özelliklerini yüklememize yol açan faktörler. Önce faktörleri okuyacağım, ardından da açıklama ve örneği okuyacağım. Faktör, yüksek tutarlılık, açıklama veya örnek, bir kişinin değişik durumlarda aynı biçimde davranmadığı ne kadar sık gözlenirse, onun davranışının altında yatan nedenler o ölçüde kişinin kendi özelliklerine yüklenir. Faktör, göze batıcılık. Açıklama, ne kadar göze batarsa, dikkat çekerse, yani farklı ilişkiler giyme, farklı konuşma ve davranma gibi, o kişinin davranışının altında yatan nedenler o ölçüde kişinin kendi özelliklerine yüklenir. Faktör, aksini yapma. Açıklama, bu dikkat çekmenin bir başka yönüdür. Herhangi bir grubun üyeleri belirli bir toplantıda aynı biçimde davranırken, yani bir politikacıyı alkışlarken ve onu överken, bu davranışı yapmayan kişi göze batar ve o kişinin davranışı onun kişisel özellikleriyle açıklanır. Faktör, başarılı uygulama. Açıklama, bir kimse belirli bir durumda başarılı bir iş yaptığında o kişinin başarısı onun kişisel özelliklerine yüklenir. Faktör, beklentimize uyan davranışlar. Açıklama, bir kimse beklendiği gibi davrandığında, parantez içinde, başarılı olması beklendiği zaman, başarılı ve başarısız olması beklendiği zaman, başarısız olduğunda, parantezi kapatıyoruz. Bu kişinin davranışı o derecede kişilik özelliklerine açıklanır. Faktör, diğer kişi hakkında bilgi eksikliği. Bir kişi ne kadar az tanınırsa, o kişinin davranışları o derecede çevre koşullarıyla açıklanır. Diğerleri ve biz, başkalarının davranışlarını daha çok kişiye bağlı, özelliklerle açıklama eğiliminde olduğumuz halde, kendi davranışlarımızı daha fazla çevresel koşullarla açıklarız. Tablo burada son buluyor. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada üstünde durulacak önemli nokta şudur. İnsan yaşamı o kadar karmaşıktır ki, bu faktörlerin hiçbiri yalnız başına ortaya çıkmaz. Diğer etkenlerle beraber ortaya çıkar. Bu etkenler aynı anda bir arada olduklarında onların etkileşimi nasıl olur? Örneğin hangi durumlarda kadınlar başarılı davranışlarının altında kendi becerilerini ve özelliklerini bulurlar? Bir kimse hangi durumlarda başarısızlığını çevresel koşullardan çok kendi özelliklerine atfeder? Bir kişiyi iyice tanımaya başlayınca o kişinin günlük davranışlarındaki değişkenlik derecesi öğrenilmeye başlanır ve davranıştaki değişme beklenilenin dışına çıkınca bu değişik davranış çevresel koşullarla atfedilir. Örneğin, her zaman güler yüzlü olan arkadaşınız bir gün asıl suratlı biri olarak karşınıza çıkarsa, bu davranışı onun sınava hazırlanmak için uykusuz kalmasını affedersiniz. Yükleme süreci, insan ilişkileri içinde temel bir yer tuttuğundan psikoloji içindeki önemini korur. Yükleme konusunda öğrendiğimiz kavramları ve süreçleri daha önce gözden geçirdiğimiz konulara uygulayabiliriz. Bu uygulamalara birkaç örnek verelim. Gelişim konusunu 10. bölümde incelerken ahlak yargıları da incelenmişti. Bir kimse bir suç işlediği veya kaba bir söz söylediği zaman ya da fakiri yardım edip hayır kurumlarında bağışta bulunduğu zaman kişinin davranışının altında yatan niyetle ilgili bir yüklemede bulunuyor. Bu yükleme bu davranışla ilgili verilecek kararların temelini oluşturur. Hayır kurumlarında yardımda bulunan kişi iyi bir kişi olduğu için mi bu davranışta bulunmuş yoksa içinde bulunduğu koşullar mı onu bu davranışa zorlamıştır? Yükleme kavramı kişilik ve normal bir davranışlarla ilgili konularda davranış açıklayıcı bir süreç olarak kullanılabilir. Örneğin Pepe, Russell'ın ve Haim'in araştırmalarında şu gözlemde bulunur. Pardon bu cümleyi baştan alıyorum. Örneğin Pepe, Russell ve Haim 1980 tarihli araştırmalarında şu gözlemde bulunurlar. İçinde bulundukları sosyal yalnızlığın kendi sosyal beceriksizliğinden kaynaklandığını düşünen öğrenciler, parantez içinde kişiye yükleme, parantezi kapatıyoruz. Çökkün bir ruh hali içindedirler ve bu konuda herhangi bir değişiklik olabileceği konusunda umutları yoktur. Öte yandan yalnızlıklarının içinde bulundukları koşullardan kaynaklandığını düşünen öğrenciler, parantez içinde çevre koşullarını yükleme, parantezi kapatıyoruz. Kendilerini karamsarlığa kaptırmaz. Risley, kolayca karamsarlığa kapılan kimselerin kötü olaylardan kendilerinin sorumlu tuttuklarını gözlemiştir. Başka bir deyişle, kendilerini gereğinden fazla sorumlu tutmak eğilimiyle karamsarlık eğilimi ele gider. Sayfa 521. Yükleme kavramları çocuğa kötü davranma konusunda da uygulanabilir. Ağladığı için çocuğunu döven anne veya baba, çocuğun ağlama davranışının altında tanıdığını çocuğun kişisel özelliğine yüklemektedir. Bu şekilde davranan bir anne, eğer bebek isterse, ağlamasını hemen durdurabileceğini düşünür. Anne yükleme sürecinin kaynağını kişisel özelliklerden çevresel özelliklere başka bir deyişle o andaki duruma bağlı koşullara kaydırabilirse çocuğa kötü davranmaktan vazgeçecektir. Yukarıda verilen örnekler yükleme sürecinin yaygın olarak kullanılabileceğini gösterir. Yükleme kavramının bu tür uygulanması, kişilik, normal dışı davranışlar, ahlak algılamasında gelişme ve diğer psikoloji alanlarında yeni açıklama biçimlerinin ortaya çıkmasını yol açar. Bilim alanı olabilmesi için yukarıda verilen örnekteki gibi psikolojinin belirli bir alanında geliştirilmiş olan bu temel kavramın psikolojinin diğer alanlarında da kullanılabilmesi gerekir. Psikoloji henüz bu örgünlüğünü kazanmış değildir. Bu ileride başarılacak bir aşamadır. Yan başlık. Tutumlar ve tutum değişmesi. Bireyin içinde yer alan süreçlerden biri de tutumlardır. Tutumların kaynağı, davranışa etkisi ve zaman içinde değişimi, sosyal psikologların ilgisini sürekli çekmiş ve tutum konusunda sayısız denebilecek çoklukta araştırmalar yapılmıştır. Önce tutumların bir tanımını verelim. Baron ve Bryan'a göre, tutumlar oldukça organize olmuş, uzun süreli duygu, inanç ve davranış eğilimleridir. Bu eğilimler, diğer insanları, grupları, fikirleri, ülkenin diğer yörelerini ya da nesneleri konu edinir. Bu tanımın temelinde iki önemli özellik yatar. 1. Tutumların oldukça uzun süreli olması. Geçici olarak bireylerin gösterdiği bazı eğilimleri o bireyin tutumu olarak görmeyiz. Bir eğilimin tutum olabilmesi için bireyin o eğilimin çok oldukça uzun süreli olarak göstermesi gerekir. 2. Bilişsel, duygusal ve davranışsal bilimleri içermesi. Tutum yalnız bir düşünce veya duygu değildir. Tutum olarak alt tanımladığımız eğilimin içerisinde kendini inanç olarak ifade eden bilişsel, duygu ve heyecanları içeren, duygusal ve gözlenebilen faaliyetleri içeren davranışsal öğeler vardır. Sosyal psikologların hepsi bu bilimler üzerinde araştırma yapmaz. Bazıları tutumun bilişsel yönünü arayabilirler ve yalnız o yönünü düşünerek araştırma yapar. Diğer bir psikolog ise tutumun duygusal öğesine ağırlık verir. Fakat modern psikologların bugünkü anlayışı, tutumları bu üç yönü beraberce ele alarak incelemektir. İkna ve tutum değişmesi. Tutumları inceleyen psikologlar tutumların değişmesiyle ilgilenmiştir. Bireylerin belirli konudaki tutumları nasıl değiştirilir? Tutum değişmesinin ortaya çıkması için gerekli koşullar nelerdir? Psikologların bu sorularla ilgilenmelerinin pratik nedenleri vardır. Siyasal tutumların değişmesi bir partinin yerine diğer partinin iktidara geçmesini sağlar. Reklamlar müşterilerinin tutumlarını etkileyerek bir şirketin daha fazla kâr etmesine yol açar. Atatürk'ün modern bir Türk ulusu yaratma çabasında olduğu gibi belirli bir dünya ve yaşam anlayışı tutum değiştirilmesi yoluyla bütün bir ulusa mal edilerek yeni bir düzen kurulabilir. Sayfa 522. Bunun gibi daha birçok uygulama alanları da gösterilebilir. Bu uygulama alanları ileride yeniden ele alınacaktır. Şimdi ikna etme ile tutum değişmesi arasındaki ilişkiyi incelen araştırmaları ne gibi sonuçlar verdiğini gözden geçireceğiz. İkna edici iletişim. Ayşe Hanım, komşusu Gülden Hanım'a X marka çamaşır tosu ıslattığım zaman çamaşırlar daha iyi temizleniyor derse, Gülden Hanım'ın çamaşır yıkama konusundaki tutumunu değiştirebilir. Tutum değiştirmenin en sık kullanılan yöntemi sözlü iletişimdir. Duygu, düşünce ve davranışları sözlü iletişimde etkileme çalışırız. Sözlü iletişim, tutum değişmesinde etkili midir? Tablo 15.3'te bu konudaki araştırma bulgularını özetliyor. Şimdi bu tabloyu okuyorum. Tablonun başlığı şöyle. Tutum değişmesini etkileyen sözlü iletişim faktörleri. Aşağıdaki koşullar gerçekleşirse sözlü iletişim daha ikna edici olur. İletişim kaynağı, yani konuşan kişi. 1. Konuştuğu konuda uzman olarak algılanırsa. 2. Bu konuda kendisinin herhangi bir çıkarı yoksa, yani güvenilir bir kimse ise. 3. Hoş bir görünümü varsa. Mesaj. Yani konuşulan konunun içeriği. 1. Dinleyenin ilk tutumundan ancak orta derecede farklıysa. 2. Tartışılan konunun hem lehinde hem de aleyhinde bilgiyi içerirse. 3. Dinleyenin davranışına itecek korku veya istek gibi orta derecede duygular ve heyecanlar yaratırsa. 4. Orta derecede bir sıklıkta tekrar edilirse. 5. Dinleyenin ne yapması gerektiği hakkında yol gösterici ayrıntılı bilgi verirse. Dinleyici. 1. Konuşanın görüş noktasını destekleyecek bir ifadede bulunacağı konusunda daha önceden söz vermişse. 2. Konuşma sırasında konuşanın vermiş olduğu görüşün karşılığını düşünmekten alıkonacak biçimde meşgul edilmişse. 3. Konuya kişisel ilgisi varsa. 4. Olumlu bir ruh hali içindeyse. Tablo burada son buluyor. Anlam etkisinden devam ediyorum. Her faktörün etkisi değişik biçimlerde ortaya çıkar. Uzmanlık ve güvenilirlik beraberce bir kişinin inanılırlığını belirler. İnanılır kaynaklar daha kolaylıkla tutum değişmesine yol açarlar. Burada ortaya çıkan sorun şudur. Birine göre inanılır olan kaynak başka birine göre inanılır olmayabilir. Başka bir deyişle, konuyu seçerken dinleyicinin kim inanılır kaynak olarak kabul edileceğini düşünmek gerekir. İnanılırlığa ilave olarak tartışılan konunun her iki yönü, yani hem lehte hem aleyhte savunmalarını vermek de önemlidir. Konuşucunun tutumuna yakın bir tutum içindeyseler, dinleyicilere tartışmanın yalnız bir yönünü vermek daha etkin olur. Dinleyiciler konuşucunun temel tutumundan farklı bir tutum içindeyseler, o zaman tartışmanın her iki yönünü vermekte fayda vardır. Tartışmanın her iki yönünü veren kişiyi dinleyiciler daha dürüst bir kişi olarak algılar. Böylece konuşmanın inanılırlığı artar. Fakat hangi stratejinin kullanılacağına dinleyicinin başlangıç tutumu bilinmeden karar verilemez. Baştan karar vermede konuşacak kişi zorluk çeker. Gözünde alınması gereken üçüncü bir nokta şudur. Dinleyicinin ilgilendiği konularda etkin olabilmek için iyi hazırlanarak tutarlı ve ayrıntılı bir konuşma yapmak gerekir. Konuşan iyi hazırlanmaz ve konuştuğu konuyu iyi takdim etmezse, dinleyicinin tutumunda istenilen aksi yönünde bir değişim olur.